Hayırlı akşamlar, herkese merhabalar. Genç zamanına, kalbin sesinde Erkan Radyo'da gençliğin programına hoş geldiniz. Ben Deniz Salih Yüzgenç. Bugün Genç Dergisi'nde neler var neler yok, Haziran sayısında bunlardan bahsedeceğiz. Ahmet Ünal'la beraberiz, Genç Dergisi yazı işlerinden kendisiyle beraber birlikteliğimize, sizlerle olan birlikteliğimize başlamış bulunuyoruz. Bizleri Kalbin Sesi, Kalbin Frekansı Erkan Radyo'da İstanbul'da 105.0 frekansından dinliyorsunuz ve yine mobil uygulamalarınızdan, internet sitelerinizden bizleri dinleyebilirsiniz efendim. İnşallah güzel bir program olur.
İnşallah.
İnşallah konuşacağımız konular kalplere, yüreklere dokunur diyelim. Evet, Genç Dergisi'nde neler var? Ahmet Ünal, hoş geldin.
Hoş bulduk abi.
Nasılsın, görüşmeyeli?
Teşekkürler abi, iyiyim. Çok şükür siz de iyisiniz.
Biz inşallah. De iyiyiz, teşekkür ederiz. Tabii şöyle bir durum oluyor. Biz Ahmet Ünal'la her ayın ilk programını yapıyoruz normal şartlarda. Bazen birlikteliğimiz ikinci programlara sarkabiliyor ama genel anlamda her ayın ilk programında biz Genç Dergisi çıktığı için malum aylık bir dergi. Dergide neler var neler yok, gündemde neler var onlardan bahsediyoruz. Ve derginin muhtevasından sizlere aktarmaya gayret ediyoruz efendim. Şimdi de Genç Dergi farklı bir dosya konusuyla, farklı bir kapak sloganıyla çıkmış oldu. Önemli bir konu, hususen Ramazan ayında olmamızın etkisiyle bence ilgilenmemiz gereken, Ramazan ayının son günlerindeyiz. Rabbim bayramına kavuştursun. Ama yine de bu ayın da güzelliklerinden istifadeye mazhar olunacak bir mesele. Arapça öğrenmekle alakalı bir dosya çalışması. Ahmet de hem Arapça bilen bir kardeşimiz olarak hem de konuya dair ilgisi olan bir insan olarak dosyada eminim ki dosya hakkındaki fikirleri de bizler için önemli olacaktır diye başlamış olalım. Böyle girişimizi yaptık. Sen neler söylemek istersin Ahmet? Yani şunu soralım sana. Genç Dergisi'nin Arapça ile alakalı bir dosya çalışması yapması, Arapçanın bizdeki yeri ve önemi sence nasıl?
Şimdi abi ben şaşırdım açıkçası. Şöyle, şimdi ben okuduğum fakülteden dolayı, bölümden dolayı Arapça öğrenmem gerekiyordu. Ve Arapça öğrendim.
Evet.
Ama mesela dışarıdan bir insan neden Arapça öğrenmesi gereksin? Veyahut daha önce hiç böyle bir çabaya girişilmiş mi?
Bunu düşünmemiştin galiba önceden.
Bunu düşündüm. Ama bir aslında geçer sebep bulamadım.
Evet.
Ama burada baktığımızda birçok sebep çıkarabiliyoruz. İşte Taha abin dosya konusundan, dosya içeriğinden, Taha abin yazısından, işte Yunus Emre Tozal abinin yazısından. Böyle Arapçayı neden öğrenmemiz gerektiğine dair, hani benim alanım dışındaki insanların neden öğrenmesi gerektiğine dair veyahut neden öğrenebileceğine dair gereklilikleri, sebepleri görebiliyorum yani.
Peki bir insan, normal bir insandan bahsediyoruz. Neden Arapça öğrenmeli? Arapça okumayan, ilahiyat okumayan, İmam Hatip okumayan bir insan Arapçayı neden öğrenmeli? Neden böyle bir şeye ihtiyaç duysun?
Yani aklıma gelen tek şey abi şu an hani bu kişi üzerinden Kur'an Arapçası aklıma geliyor ve namazda okunanları mesela anlaması çok güzel bir duygu insanın.
Hı hı. Evet. Yani biz namazı kılarken surelerin anlamlarını, duaların anlamlarını tam olarak idrak edemiyoruz maalesef. Evet. Tabii bilenlerimiz muhakkak vardır ama Türk toplumunun büyük bir kısmı duaların ve surelerin anlamlarını Arapça oldukları dolayısıyla tam olarak bilemeyebiliyor. Ama Arapçayı bilen bir insan bunları rahatlıkla bileceği için çok da güzel bir şey vesile olmuş olacaktır.
Evet, abi.
Sen nasıl anlayabiliyor musun? Mesela Fatiha'yı okuyorsun, anlıyorsun değil mi? Güzel bir şey yani.
Evet.
Neler hissediyorsun? Mesela okuduğunu anladığın zaman neler hissediyorsun? Namaza dair ilgi ve alakan, huşun muhakkak artıyordur.
Ya onu bilemiyorum abi. Allah biliyor.
Ama insan şunu hisseder yani. Hani bugün hakikaten daha hisli bir namaz kıldım. Bazen olur ya, bazı mekanların özellikle öyle bir etkisi vardır.
Mekanların ve aynen. Mesela okuyuşun da etkisi var abi. Çünkü her zaman aynı şevkle, aynı iştiyakla böyle keşke namaz kılabilsek.
Evet.
Kılabilsem daha doğrusu ama her zaman aynı olmuyor.
Her zaman aynı şey nasip olmuyor. Haklısın, kesinlikle haklısın. Genç Dergisi de aslında bunların cevabını aradı bu ay.
Evet.
Böyle bir çalışmaya girişti. Hem bu şekilde hazırlanan bir dosya var hem de gelen yazılar, yazarlarımızın yazıları genel anlamda itibariyle bu konular üzerine yoğunlaşmış durumda. Dilersen başlamış olalım konuşmaya. Şimdi ben şeyi çok merak ediyorum. Yani İmam Hatip Lisesi okuyup, ilahiyat okuyup Arapça konuşamamak ciddi bir sorun diye düşünüyorum Ahmet.
Evet.
Sen bu konu hakkında neler düşünüyorsun?
Şimdi önce tabii ben de Arapça konuşmam, hani çok akıcı. Daha doğrusu konuştuğum insanlar böyle akıcı, hızlı konuştuğumu söylüyor ama Arapçanın belki de %3'ünü, %2'sini kullanarak konuşuyorumdur o Arapçayı. Hani dil olarak Arapçanın %2'sini, %1'ini kullanıyorumdur. Bir şekilde anlaşabiliyorum ama böyle profesyonel bir Arapça konuşan birisi değilim. Ama bunun olmayacak bir şey olmadığını da biliyorum. Yani ben de Arapça konuşabilecek bir potansiyel var, onu biliyorum.
Hı hı.
Hani bu konuda bir burada da şey dosyada da geçiyor, dil özürlü olmadığımız ortaya çıktı diye bir başlık var.
Evet.
Mesela bu bir şey olabilir, hani bizim seviyeyi görmemiz açısından. Bir kız İmam Hatip Lisesi'nde, kız İmam Hatip Lisesi mi? Evet.
Evet.
Kız öğrenciler Türkiye'den gidiyor ve Arap ülkelerinin de bulunduğu bir yarışmada ve bu yarışma bilgi yarışması değil, işte sanat yarışması değil, yarışma konuşmaya dayalı olan münazara yarışması. Katar'da birinci olmuşlar mesela.
Evet.
Münazara yarışmasında, Arapça münazara yarışmasında Türklerin birinci olması, yani
50 Türkiye arasından.
Evet. Bu işin olabileceğini
gösteriyor.
Gösteriyor.
Evet. İzmit Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi, Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Katar'da düzenlenen başkent Doha'daki yarışmada 53 ülke arasında ki 13 ülkenin aralarındaki 13 ülkenin resmi dili Arapça birinci oldu münazara yarışmasında. Dünya şampiyonu oldu. Biz kendilerine röportaj yaptık. Hem öğrenci kardeşlerimizle, hem okul müdürümüzle, hem de onları o programı, o sınavı hazırlayan öğretmenimizle bir söyleşi gerçekleştirdik. Şunu öğrenmek istedik. Nasıl olabiliyor bu? Yani sizler bir senelik, iki senelik Arapça eğitimiyle, onlar ki öyleler, ilk öğretim hayatlarında yani ortaokula kadar Arapça dersi almamışlar. Birçoğu zaten dört arkadaştı onlar. Geneli lise ikinci sınıf öğrencisi. Üçü lise ikinci sınıf, biri lise üçüncü sınıf öğrencisi olması lazım. Yani iki senelik ya da üç senelik Arapça eğitimleri var. Bu eğitimlerle beraber görünen tabloda ana dilleri gibi Arapça konuşuyorlar. Çünkü hem Arapça konulara dair araştırma yapabiliyorlar. Bu çok önemli bir şey. Yani farklı bir dilde derinliklere inebilmek. Bu çok önemli bir şey. Hem de bunun tartışmasını yapabiliyorlar. Yani biz Türkçe'de münazara yapmakta zorlanırken kendi ana dilimizde, onlar kendi ana dilleri olmayan bir dilde münazara yapabiliyorlar. Bu da gerçekten dili iyi ve doğru öğrendiklerini gösteriyor. Bunu öğrenmek istedik. Kendileriyle bir söyleşi gerçekleştirdik. Ben çok istifadeli, çok bereketli olduğunu düşünüyorum bunun. Özellikle dil öğrenmek isteyen arkadaşlarımızın, Arapçaya karşı ilgisi olan arkadaşların hususen çok dikkatini çekeceğini, merakla ve ilgiyle okuyacaklarını düşünüyorum. Çünkü verdikleri cevaplar samimi, verdikleri cevaplar doğru cevaplar. Şişirmenin, köpürtmenin etkisinde kalan cevaplar değil. Tamamıyla bu dilin, Arapçanın bizim literatürümüzdeki, bizim inancımızdaki karşılığını gösteriyor. Evet, dil şekildir. Belki takılması gereken bir mesele değildir. Ama Arapça, Kur'an'ın dili olması itibariyle bizim kopabileceğimiz, uzaklaşabileceğimiz bir şey değildir. Çünkü okuduğumuz kitabın dili Arapça. Ve bunu hakikaten kendisinden okuyarak, direkt olarak araya bir ilmihal düzeltiyorum, araya bir tefsir koymadan, meal koymadan anlayabilmek hakikaten çok güzel bir şey yani. Çünkü okuyorsun, direkt anlıyorsun.
Ama zor da bir şey abi.
Zor ama yapmak da çok güzel bir şey ama.
Evet.
Ya bunu yapanlara da gıpta ile bakıyorum yani hakikaten. Böyle hayretle ve gıpta ile izliyorum onları. Evet, neler var dosyada? İstersen başlamış olalım.
Abi dosyada bu öğrenci arkadaşlarla, onların hocalarıyla bir röportaj var. Daha sonra çeşitli Arapçayla bir şekilde irtibatı olan ve yol gösterecek isimlerle isimlerden görüşler alınmış. Daha doğrusu onlar da ayrı birer röportaj gibi düşünülebilir. Mesela Akdem İstanbul'un yöneticisi, aynı zamanda kurucusu Muhammed Ağarakçı hocayla röportaj var.
Hı hı.
Daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı Din Eğitimi Genel Müdürü, Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz hocayla bir röportajıyım.
Görüş aldık ondan. Aynen, kendisinden görüş aldık. Aha, konuya dair. Yani din öğretimi genel müdürlüğü olarak Türkiye'de İmam Hatipler üzerinde özellikle ne gibi çalışmalar yapılıyor, bunlardan bahsetti. Bunları sorduk kendisine ve şunu öğrenmiş olduk. Türkiye'de ciddi çalışmalar var. Özellikle proje okullarında, proje imam hatip liselerinde ciddi dil çalışmaları mevcut. Bunların detaylarını, bunların muhtevasını öğrenmeye gayret ettik. Hamdolsun güzel oldu.
Sonrasında işte üniversitelerden akademisyenlerin ve dışarıdan, üniversite dışında Arapça eğitimi veren bazı kurumların yöneticilerin görüşleri var. Bu şekilde dosya buradan oluşuyor. Bunlardan bir şekil. Sonra Taha Kılıç abinin yazısı var. Ana dilimiz Arapça şeklinde.
Bu neden bahsediyor? Yani ana dilimiz bizim Türkçe. Ama yazının başta ana dilimiz Arapça.
Ya Kur'an dili olmasından dem vuruyor Arapçanın. Eyvallah. Aslında. Oradan hareketle böyle bir şey söyleyebiliyor. Mesela benim başlık ilk gördüğümde başlık ana dilimiz Arapça. Yani tamam Arapça kıymetli bir dil bizim için ama yani o kadar da hani Türkçenin önüne geçirmemeliyiz diye düşünüyordum. Hani başlığı görünce biraz açıkçası böyle bir şey oldum. Hani niye böyle düşünüyoruz acaba? Ama yazıyı okuyunca
evet, cevabını bulmuş oldum.
Evet.
Evet.
Sonra Yunus Emre Tozal abinin Şam'dan Amman'a Fasih Arapça Öğrenmek isimli bir yazısı var. O kendi anısı üzerinden yolculuğunu anlatıyor. Hani Arapça yolculuğunu.
Yani tabii bu artık Şam ziyareti yapmak mümkün olmuyor maalesef.
Evet maalesef.
Eskiden ama Arapça öğrenmek isteyen insanlar özellikle ülkemizde Şam'a giderek oradaki eğitim kurumlarında bu ihtiyacı karşılayabiliyorlardı. Şu an maalesef böyle bir şey mümkün değil. Rabbim inşallah tekrar oralara gidebilmeyi, oradaki sorunların, oradaki savaşın, iç savaşın bitmesini, Müslümanların zafer elde etmesini nasip etsin diyelim.
Amin inşallah.
Evet. Yeni yazarlarımız var galiba bu ay değil mi? Ben dergide yeni görüyorum onları.
Ürdün Hikayen başlıklı bir yazı var. Rabia Şerbeç Küçük Hanımefendi'nin yazısı. Burada da Arapça öğrenmek için yurt dışına gitmeye nasıl karar verilirden itibaren alıyor. İşte o süreçleri anlatıyor. Nasıl karar verilir? İşte neler yapılır gitmeden önce? Gittikten sonra neler yapılır? Nasıl bir planlama yapılması gerekli?
Bunun yanındaki alakalı sayfada Ayşegül Öztoprak var değil mi?
Evet, Arapça yani.
Arapça. Rabbin dili mi diyor?
Evet, öyle diyor. Arapça evet. Özlemi. Bununla alakalı dün de konuştuk bunu bir abiyle. Mahmut Erol Kılıç. Gerçi bunun çok menkıbesi anlatılır farklı şekillerde ama yani tanık olduğumuzu anlatayım ben. Mahmut Erol Kılıç hocayla daha önce Gazanfer Ahmet Lisesi'nde işte genç akademi programları kapsamında o gelmişti, konuşma yapıyordu, konferans veriyordu. Orada böyle bir şey oldu, hani Kur'an'ı sen Arapça mı zannediyorsun filan tarzında bir şey olmuştu. Allahça, Arapça değil, hani Rabça. Bununla ilgili birçok menkıbe var, böyle anlatılıyor, dinliyoruz abi. Aslında
güzelmiş.
Arapçayı öğrenip de Kur'an'ı anlamayı beklemek aslında şekil olarak doğru görünse de öz itibariyle çok da doğru sayılmaz herhalde. Yani Arapçayı her öğrenen Kur'an'ı anlayabilir. Veyahut o hayatını etkileyebilir. O zaman düşündüğümüzde kaç milyon insan var Arapça konuşan, Arapça bilen. Onlar Kur'an'ı anlayamıyor diyoruz biz. Onlar da anlayamıyor diyoruz ama bizden daha iyi anlayabiliyorlar. Yani Fatiha suresinin anlamını anlarlar. Ya çok böyle belir bir dilin olduğu, yani beli ince bir dilin olduğu yerlerde anlaşılmaz. O zaman bu anlaşılmaya rağmen neden birçok insan olduğu halde Arapça konuşan, Arapça anlayabilen Arap insan olduğu halde neden Kur'an anlaşılmıyor veyahut dünya böyle tarzında, evet, bir soru sorabiliriz abi.
Yani bu dediğin çok doğru aslında Ahmet, çünkü biz Arapçayı konuşsak bile, Arapçayı anlasak bile Kur'an'ı doğru anlayabilecek miyiz? Kur'an'ı hissedebilecek miyiz? Bu farklı bir aslında düşünce ve doğru. Bence de aynı fikirdeyim ben de. Çünkü sadece bir dili bilmek, o dilin inceliklerini bilmek hatta, o dili, o dilde yazılmış kutsal kitabı anlamayı sağlamıyor maalesef. O orada derinleşmeyi gerektiriyor, orada hissiyatı gerektiriyor. Mevzuyu içselleştirebilmeyi, daha fazla hissedebilmeyi, tarih perspektifinden, tarih çerçevesinden mevzuları görebilmeye gerektiriyor. Kur'an çünkü dili itibariyle hakikaten çok kutsal bir metin. Yani söyledikleri, kıssaları, barındırdığı hikayeler çok özel bir Allah'ın kelamı olması dolayısıyla özel bir yeri var hayatımızda. Arapçayı doğru anlamak, Arapçayı doğru konuşmak, Kur'an'ı doğru anlamayı belki tam olarak sağlamasa bile en azından bunun yolunu açıyor ama. Yani hiç Arapça bilmeden de Kur'an'ı anlayamayız sonuçta.
Evet.
Biraz Arapça bilmemiz lazım.
Yani tabii ki.
Evet. Devam edelim istersen.
Arapça ile alakalı abi söyleyecek başka bir şey var mı bilmiyorum, siz ne düşünüyorsunuz?
Yani Arapça ile alakalı söyleyecek çok şey var aslında.
Yani.
Yani dille alakalı özellikle söyleyecek çok şey var. Sen tabii bize göre daha şanslısın. İlahiyat okuduğun için Arapçayı hem öncesinde de bir medrese eğitimin oldu. Arapçayı sonuçta öğrenmiş oldun. Bir dili biliyorsun sonuçta, Türkçenin yanında bir dil avantajın var.
Yani tam öyle diyemiyorum ben.
Olsun
ama.
Yine de %20 seviyesinde, %30 seviyesinde belki biliyorsun. Yani bir giriş yapabilmişsin, geliştirebilirsin yani, böyle bir imkanım var önünde. Bu güzel bir şey. Yani o kelimeleri bilmek, cümle yapılarını bilmek, bunları öğrenmiş olmak hakikaten güzel bir şey. Çünkü belli bir zamandan sonra da özellikle aşinalık kayboluyor. Yani küçükken yapmak bu işleri, küçükken dil öğrenmek, çocuklarımızı küçük yaşlara teşvik etmek çok daha önemli diye düşünüyorum ben. Çünkü belli bir zamandan sonra dediğim gibi hayatın yoğunluğu, iş temposu, yani insanın algı düzeyi de zayıflıyor. Eskisi kadar kolay anlayamıyor. Yaş ilerledikçe özellikle uzaklaşıyorsun bazı şeylerden. Mecburen yapmak için, sırf okumak için yapmayalım bunu. Bunu sevdiğimiz için, zaten kapağımızda ne diyoruz? Genç dergisinin kapağında.
Arapça sevmeden öğrenemezsin.
Sevmezsen öğrenemezsin. Yani sevmeden hiçbir şey öğrenemeyiz. Arapça da bunlardan biri. İlk önce sevmemiz lazım. Kalbimizi yerleştirmemiz lazım. Daha sonra öğrenmek için gayret etmemiz lazım. Evet. Yine mevzu açılırsa, yani Arapça ile alakalı özellikle aklımıza takılan bir şey olursa konuşuruz diyelim.
Evet. Yine Arapça hani konusunu bitirdiğimizi, bir kenara bıraktığımızı düşünürsek dergimizde Nurullah Genç'le yazar, şair Nurullah Genç'le bir röportaj var. Yusuf Temizcan abi röportajı yapmış. İnsanın şiirle savunmanın mücadelesini veriyorum diyor Nurullah Genç. Ve belki birçok dinleyicimiz bilir. Yani Nurullah Genç'in, daha önceden duymuştum bunu, Nurullah Genç'in telefon kullanmadığını duymuştum. Bilmiyorum şu an hala öyle mi? Telefon kullanmadığını duymuştum yani.
Nasıl irtibat sağlıyor acaba, iletişim sağlıyor?
Bunu bilemiyorum ama böyle insanları duyunca imreniyorum abi.
Evet. Ya telefon kullanmamak tabii farklı bir şey yani. Takdir etsek mi etmesek mi tam bilmiyorum ama şu yüzden söylüyorum. Çünkü iletişim çağındayız. Bir şekilde irtibat kurmamız lazım birileriyle. Akıllı telefon kullanmamak, belki telefon kullanıp da akıllı telefon kullanmamak daha doğru olur diye düşünüyorum ben. Benim kanaatim bu yönde. Sonuçta telefon kullandığımız zaman da nasıl? Mesela Nurullah Genç'in mesela ailesiyle kurduğu iletişimi düşünelim. Tamamen şey, eski dönemde olduğu gibi. Ya telefon hayatı kolaylaştıran bir şey. Ve bizim bundan nasiplenmemiz, faydalanmamız lazım bence. Diye düşünüyorum ben.
Yani yapmak da zor bir şey ama.
Evet.
Daha sonra yine Adem abinin yazıları devam ediyor.
Adem Özküse. Ne yazmış Adem Özküse bu ay?
Arakan günlükleri. Üçüncüsü yani. İnsanlık ve vicdan için dalgalanan al bayrak diyor. Yine orada Türkiye'nin faaliyetlerinden, daha doğrusu orada Türkiye'nin ağırlığından, öneminden bahsediyor.
Evet. Arakan kamplarında, Arakan'daki çadır kamplarda, daha doğrusu Bangladeş'teki kamplarda Arakanlı Müslümanların haleti ruhiyelerini, durumlarını, vaziyetlerini gösteren bir yazı. Adem abi Arakan'a bir ziyareti olmuştu. Bu ziyaret dolayısıyla dergimizde yazılarına, yazı dizisini devam ettiriyor.
Evet abi. Sekülerizm dosyası var. Yani bu ay iki dosyayla çıkmış oldu Genç Dergi. Arapça dosyasından ayrı olarak bir de sekülerizm dosyası var. Burada da sekülerizmi enine boyuna incelemeye çalışılmış.
Evet.
Bu yazıda da.
Sekülerizm ne demek Ahmet? Ne düşünüyorsun bu konuda?
Yani burada bir tanım yapılmış ama
Katılmıyor musun o tanıma?
Katılıyorum aslında. Genel bir tanım. Yani böyle genelde tanım yapamadıktan sonra anlayamıyoruz. Böyle basit, sığ bir tanım yapmak mecburiyetini de hissediyoruz kendimize. Bir hoca okulda bir hoca sormuştu.
Evet.
Ne demek diye sekülerizm. Bir arkadaş şey demişti. Allahsızlık hocam. Ama sekülerizm abi hep duyunca aklıma şey geliyor. Ömer Lütfü Metin'in Allahsız Müslümanlık kitabı geliyor. Hmm. Tam olarak bu yani sanırım. Bizim yani Müslüman bir adamın seküler olması veya Müslüman bir insanın seküler olması deyince aklıma direkt bu geliyor. Ama buradaki tanım dini kurum, sembol ve normların önemini yitirerek doğaüstü, daha doğrusu metafizik yani fizik ötesi şeylerin, inançların itibar kaybına uğraması şeklinde bir tanım yapılmış.
Evet.
Aklın öncelenmesi. Ya pozitivizmin bir şeyi aslında.
Bir kolu mu diyelim?
Yani aslında onun şemsiyesi altında. Belki sekülerizm onun şemsiyesi altındadır.
Buradaki tanımı okuyabilir misin Ahmet bizim için?
Sekülerizm, dini kurum, sembol ve normların önemini yitirerek doğaüstü inançların itibar kaybetmesi, dünya hayatının aklın öncüllerine göre yorumlanması ve modern bir hayat tarzının benimsenmesidir.
Yani aslında ya şu da var tabii ki, modern hayat tarzı benimsemek, modern yaşantıya giriş yapabilmek seküler olduğumuz anlamına gelmiyor. Yani modern bir hayat tarzımız varsa biz seküler değiliz aslında, ama senin de söylediğin gibi yani Allah'ı, Peygamber Efendimiz'i, kitabımızı öncelemeden bunu yapmak bizi seküler bir seviyeye getiriyor diyebiliriz.
Evet. Yani çıkış noktası itibariyle.
Peki şunu, insan aklına şu da geliyor ya, sekülerizm zararlı bir şey mi?
Zararlı bir şey kesinlikle.
Ama mesela seküler bir insan bunu kabul etmez. Bana göre ben muhafazakar değilim der. Ben dindar değilim der. Ben sekülerim der.
Yani eğer mesela şöyle, ben öyle birisine şunu sorarım. Müslümanlık ne demek? Sekülerlik ne demek? Bu ikisini bağdaştırabiliyor musun? Yani eğer kabul etmiyorsa ya tanımlarda bir sıkıntı vardır. Ya da tanımları algılayış biçiminde. Hani hayatına geçiriş biçiminde bir farklılık vardır. Yani
diyorsun.
Yani abi.
Öyle. Eyvallah, tamam. Güzel.
Ben o konu uzmanı değilim ama kendi düşüncem. Acizane.
Artık sen de bu konuların uzmanı sayılırsın Ahmet, lütfen. Üniversite bitti değil mi?
Evet.
Bu sene bitti inşallah. Evet. Bakalım neler olacak. Akademik ortam seni bekliyor. Hayırlısı olsun diyelim.
İnşallah abi.
Evet. Sekülerizm dosyası da hakikaten ciddi bir inceleme. Yani buradan göründüğü kadarıyla tabii ben dergiyi de okuduğum için detayını da biliyorum az çok. Yani ciddi bir çalışma, görüşler var, araştırmalar var, kitaplar var, konuya dair kitap örnekleri var. Hakikaten güzel bir çalışma olmuş. Evet, devam edelim istersen.
Abi mesela burada çok güzel bir başlık var. Süleyman abi de bahsediyor bundan. Bu devirde günah mı kaldı diye bir başlık var. Şimdi seküler bir insan nasıl düşünüyor? Yani nasıl hareket ediyor? Tamamen yani aslında baktığımızda Müslüman bir adamın yaşam tarzıyla çok çelişmeyecek şeyleri, olayları, işte durumları içeriyor olabilir ama o bizim seküler insanın dayandığı temel nokta onu çok farklı yerlere de götürebilir. Yani her zaman öyle olmayabilir. Mesela bir örnek. Bugün alkol kullanmayı bırakan birisi neden bıraktın diye sorulunca günah olduğu için bıraktım dediğinde aldığı tepki bu zamanda günah mı kaldı şeklinde olabiliyor. Ya bu zamanda günah mı kaldı, hani kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz, günah ne filan.
Evet.
Fakat aynı kişi sağlıklı yaşamak için, işte vücut yapmak için bıraktım dediğinde alkış alabiliyor. Yine tesettür giyim kisvesinde seküler manto adında bir kıyafet milyonlara satılabiliyor. Kutsal olanı bayağı görürken döneme göre güzel görünme, klas durma, karizmatik olma gibi yeni kutsallar çıkarmak ise sekülerizmi kendi içindeki çelişkilerini tekrar ortaya koyuyor.
Evet. Devam edelim Ahmet.
Yani bu şekilde ilerliyoruz abi. Abdullah Yalnız abinin gençlerin bir soruna dair bir yazısı var. Bu sorunda sosyal bir gruba dahil olma, ait olma ihtiyacı sorunu. Daha doğrusu bu ihtiyaç sorun değil, ihtiyaç hissedilmemesi sorun. Sonrasında Adem Erkil Hoca'nın Büyük Nasip Sebatkarlık başlıklı bir yazısı var. Burada sebatkarlığın önemini anlatıyor. Farklı veçelerden bakmış sebatkarlığa. Sonra Ömer Faruk Özbil abinin yabancı öğrencilerle yaptığı röportaj serisi devam ediyor. Bu ay benim de yollarımın kesiştiği kanalı bir abi, Abdülmenaf Mumuni abiyle röportaj var.
Ev arkadaşlarınız değil mi kendisiyle?
Evet, bir dönem ev arkadaşıydım.
Nasıl biridir Abdülmenaf?
Nasıl biridir? Güzel birisi abi, insanlık olarak, hani şahsiyet olarak. Çok iyi bir insan. Kendisi psikoloji okuyor Üsküdar Üniversitesi'nde. Yani naif bir insan böyle, kibar bir insan. Ama elbette böyle kültürümüzün farklılığından ötürü bize garip gelecek aslında çok normal olan şeyler
yapabiliyor.
Yapabiliyor aynen.
Evet. Mesela nasıl bir farklılık oluyor? Bir Ganalı'yla sen bir Ganalı'yla ne kadar yaşadın?
Bir sene yaşadım.
Bir Ganalı'yla bir sene yaşadın.
Aynı odada.
Ev arkadaşlığı yaptın.
Evet, aynı odada kaldık.
Nasıl bir izlenimin oldu? Neler hissettin?
Mesela bu söylediğiniz şey örnek olarak ben buna çok gülmüştüm. Telefonla konuşuyordu gece. Abi dedim, hani yatacağım dedim. Müsaade etsen falan dedim. Tamam dedi, kapattı. Ve WhatsApp'tan sesli mesajlaşmaya başladı karşıdaki kişiyle. Sesli mesaj gönderiyor. Açıyor, dinliyor, sonra kendisi konuşuyor. Öyle yani mesela. Buna çok gülmüştüm ben.
Evet. Ya şey, olaylara bakış tarzları çok farklı hakikaten Afrikalıların. Biz de onlara farklı geliyoruz muhtemelen. Birlikte yaşamanın ama güzellikleri vesile olduğu çok aşikar bir durum.
Evet,
sen
abi.
Artık uyum anlamında, farklı insanlarla yaşama anlamında büyük bir tecrübeye sahipsin. Bu da güzel bir şey. Yani bir Ganalı'ya bir senen geçti.
Evet.
Bir dost kazandın. Ahiret kardeşi kazandın. Bundan önemli bir şey yok yani dünyada.
Abine bir önemli röportaj var. Ömer Faruk Özbil abinin. Mahmut Hamil Nazik isimli bir akademisyen. Az da mutlu olmayı öğrenmeliyiz diyor. Konu israf. Türkiye israf raporunun yürütücüsü, yani önderliğini yapan kişi bu Mahmut Hamil Nazik beyefendi. Burada Türkiye israf raporu yayınlandı işte. Onlarla alakalı bazı şeyler söylüyor. Mesela ben son soru önemli sanırım. Orayı okuyayım istersen abi.
Olur.
İsrafı ortadan kaldırmanın ya da azaltmanın yolu nereden geçiyor? Bu konuya dair uygulanabilir pratik çözüm yollarından biraz bahsedebilir misiniz demiş. Cevap olarak ihtiyacınız olmayan ama satın aldığınız, kullandığınız şeyleri eleyin. Evinizde, arabanızda, hayatınızdaki detayları çıkartın. Küçük bir çantan var ve içine ne koyabilirsen onu düşün. Ne koyabilirsin onu düşün diye bir prensip var. Bunu tavsiye ederim. Yani en önemliler. Daha azıyla mutlu olmayı öğrenmemiz lazım. Bir düşünün. Bir yerlere gitmeden ya da en azından daha az sıklıkta gitmek sizi mutsuz eder mi? Her mevsimde yeni kıyafet almak yerine kıyafetleri mevsime göre nasıl yeniden düzenleyebileceğinizi ve yeniden tasarlayabileceğinizi düşünün. Her zaman yeni satın almanız gerekip gerekmediğini düşünün. İkinci el alabilir misiniz? Bir arkadaşınızla takas yapabilir misiniz? Ez cümle, aşırılık yerine yeterliliği tercih edin demiş.
Evet, çok önemli. Yani bizim bu çağda unuttuğumuz mevzulardan biri israf mevzu. Bir Müslümana da en başta yakışmayan bir hal. İsraf haramdır malumunuz. Bunu tartışmanın, bunu uzatmanın anlamı da yok aslında. Ama bunu bir rapor dahilinde Türkiye'deki durumu, Türkiye'deki vaziyeti görme açısından bir rapor dahilinde incelemek, hakikaten bilimsel boyutuyla bakmak önemli bir durum. Şimdi biz bunu fark etmiyoruz ama ben insanlarda çok görüyorum. Yani senin dediğin şey işte şu kıyafet, bu kıyafet, yani her şeyin farklı kıyafeti var sanki Ahmet. Yani dışarıda giymek için ayrı bir kıyafet, içeride evde giymek için ayrı bir kıyafet. Oysa bizim şunu düşünmemiz lazım. Evet, farklı kıyafetler, farklı kombinasyonlar yapabiliriz tabii ki. Ama bundan fazla almanın bize bir katkısı yok. Yani
evet.
İyi bir pantolon alırsın, seni birkaç sene götürür. İyi bir ayakkabı alırsın, seni birkaç sene götürür. Yani 20 çift ayakkabı sahip olmamızın bir anlamı yok diye düşünüyorum ben. Evet. Bilmiyorum çok haksızlık mı yapıyorum ama.
Doğru.
Ya da 30 tane gömleğimizin olmasının bir anlamı yok. Her gün farklı gömlek giymek zorunda değiliz yani. 2 günde, 3 günde bir gömlek giyebiliriz. Temiz kaldığı müddetçe. Yani kirlenmediği müddetçe. Yani vücudumuz bu konuda bize yardımcı oluyorsa, çok terlemiyorsak mesela, kıyafetlerimizi o şekilde kullanabiliriz. Yani birazcık böyle düşünmek lazım. Hani buralardan para arttırarak, buralardan kazanç sağlayarak kendimize farklı birikimler yapabiliriz. Bu da çok önemli bir şey. Birikimimiz olur. Sen mesela öğrencisin. Yani kıyafete belki çok para harcamadın ama kıyafete çok para harcadığını düşünelim. Sana şunu diyebilirim rahatlıkla. Kıyafete bu kadar para harcamasaydın şu an birikim yapmıştın. Ne kadar güzel bir şey değil mi? Yani biz Müslümanlar olarak bunu unutuyoruz. Yani sürekli işte şu ayakkabısı, bu ayakkabısı, şu kıyafeti, bu kıyafeti, böyle olmaz. Yani Müslümanın bir duruşu olur. Hayata karşı bakışı olur. İhtiyacına göre alırsın, ihtiyacın varsa alırsın ama ihtiyaçlarını da böyle çok aşırıya doğru sevk etmezsin. Yani her şeye ihtiyacı olamaz bir insanın. İhtiyaçları da arttırmak doğru değil bu anlamda. Aslında bizim ihtiyacın ne olduğuna dair de bir şey konuşmamız lazım.
Zaten abi asıl sıkıntı orası sanırım. Hani şu an şey konuşuyor sürekli. Bize bir şey satarken hani sistem demeyeyim. Bize böyle mesela firmalar bir şey satarken ilk önce onun ihtiyacı olduğunu hissettiriyor bize. Daha sonra onu satıyor yani. Yoksa bizim irademizle almamız söz konusu olamaz yani. İlk önce bize onu mecbur hissettiriyorlar. Daha sonra onu aldırıyorlar bize yani.
Evet. Yani, İlk önce dayatıyorlar.
Dayatıyorlar.
İhtiyacın var diyorlar.
İhtiyacın var buna, ihtiyacın var. Sonra böyle her yerde boy boy reklamlar. Evet. Yani al filan da demiyor hiç. İşte evet. Şu kadar indirim var filan.
Biz de bu konuda çok uyanık davranamıyoruz Ahmet. Benim gördüğüm tablo bu. Yani ihtiyacınız var dedikleri zaman bize ihtiyacımız var zannediyoruz. Oysa ihtiyacım yok benim. Evet. Yani benim cep telefonum şu an çalışıyor. Hiçbir sıkıntısı yok. Fotoğraf çekiyor. Bana yetiyor. Ama yeni bir telefon çıkartıyorlar. Diyorlar ki bu telefona ihtiyacım var. Ya benim telefonum var ama şu an. Ve kullanabiliyorum. İşimi görüyor, ihtiyacımı karşılıyor. Ama bana diyor ki herkes aldı, herkes telefonu değiştirdi, sen de değiştireceksin.
Mesela aktarım sistemi diğer insanların telefonlarıyla uyumlu olmuyor mesela. Bu bir ihtiyaç hissettirme şeydi, taktiği. Mesela benim telefonumun sürümü eski olduğu için atıyorum. İşte şu yolla aktaramıyorum. Bir dosyayı başka telefona alamıyorum. X yoluyla
bak,
mesela.
Bak çok önemli bir şeyden bahsettin veyahut, şu an.
İşte bunu çok çok çeşitlendirilebilir abi. Mesela aynı marka bir telefon. Arkadaşım aldı. Benim telefonum markasıyla aynı. Sadece modeli farklı.
Evet.
Ve telefonda aslında eksik gibi görünen.
Evet.
Daha doğrusu aslında fazlalık gibi görünen, daha yenilik gibi görünen. Ama eksiklik olan bir şey var. Şu an böyle tam içeriğine girmek istemiyorum. Yani bir yeni bir özellik yaptığını söylüyor firma ama aslında eksiklik o.
Evet. Ya aslında şunu yapıyor diyorsun. Mesela bunu hangi telefondan olduğunu da yani dinleyicilerimiz az çok anlamıştır hangi telefondan bahsettiğimizi. Telefonda bir güncelleme geliyor, tamam mı? Hı hı. Telefonda güncellemeyi yüklüyorsun. Sonra o güncellemeyi yüklediğin zaman telefon ağırlaşmaya başlıyor. Telefonun kapasitesi bunu kaldırmıyor. Telefonun belli bir hafızası var. Mesela 16 GB, 20, işte 32 GB'lık bir hafızası var. Telefonun hafızası bu yeni yüklemeden sonra gelişen şeyi kaldırmıyor. Bu durumda ne oluyor Ahmet? Sen telefonu değiştirmek istiyorsun. İhtiyacın artıyor çünkü. İhtiyacın değişiyor. Oysa ya o güncellemeyi o şekilde yapmasan, o güncellemeyi telefonu değiştirmeye yönelik bir hareket olarak yapmasan ve telefonunu alan bir insan bir telefonu 5 sene kullanabilse, ki bu uzun bir süre değil mi? Bir telefonu kullanmak için. Öyle
evet,
oldu artık.
Evet.
Bir cep telefonu kullanmak için 5 sene uzun bir süre oldu. Çünkü teknoloji de çok hızlı gelişiyor. Öyle değil mi? Yani hayat da çok hızlı akıp gidiyor. Bu sefer 5 sene uzun bir süre gibi geliyor. Oysa 5 sene uzun bir süre değil. Ama ne oldu? Hem firmalar bunu uzattılar. Bu süreci kısalttılar daha doğrusu. Hem de kullanıcılar bu süreci tam olarak doğru anlamayıp ihtiyaçları farklı şekilde değerlendirdiler. Dolayısıyla da tüketim çılgınlığı, tüketim çağı bizi esir almış durumda. Bu çok önemli bir şey. İsraftan kaçınmamız lazım. İsrafa dair okumalar yapmamız lazım. İsrafın neden haram olduğunu, bir Müslümanın duruş olarak nasıl bir duruş sergilemesi gerektiğini doğru okumamız lazım. Pazara gittiğimiz zaman 50 kuruş, 10 kuruş neyse eksik olanı tercih etmemiz lazım. Mesela ben dün kitap fuarındaydım. Kitap fuarında gezerken bazı kitaplara baktım, tamam mı? Fiyatlarını inceledim. Aldım, kitaplarda oldu yani, birkaç tane kitap aldım. Ama şunu fark ettim. İnternetteki kitaplar bazıları daha ucuz. Bak hepsini demiyorum, hepsini kapsamıyorum yani. Bazı kitaplar internette daha ucuz. Ben de ne yaptım? Almadım. İhtiyacım da yoktu zaten kitaba. Yani kitap fuarındayım diye kitap almak zorunda değilim. İhtiyacım olan kitapları alıyorum. Kitap okumak bir problem değil mi? Bir problem olan insan kitap okur. Bir sorunu olan insan, öğrenmek isteyen insan kitap okur. Benim o an onları öğrenmeye ihtiyacım yoktu. Ben de kitabı almadım. Ama benim ihtiyacım olsaydı, o kitabı alacak olsaydım fiyatını araştırmasını yapıyorum. İnternete bakıyorum. Bir de oradaki fiyata bakıyorum. İnternet daha uygunsa internetten sipariş veriyorum. Bu böyledir yani. Evet. Bunu böyle yapmak lazım. Evet, devam edelim istersen.
Abi bir röportaj daha var. Rabia Kristin Brodbeck hanımefendiyle. Onun Müslüman olma hikayesini dinliyoruz evet. Aslında burada.
Bu Rabia Kristin Brodbeck de önemli bir aslında örnek. Yani bir Müslüman için. Muhtedi kendisi. Sonradan Müslüman oluyor. İsviçreli balerin, dans sanatçısı. Tabii sonradan işte balerinliği, dans sanatçılığını bırakıyor. Yerine kitaplara yöneliyor. Kitaplarla beraber bir yolculuğa çıkıyor ve Türkiye'de yaşıyor. Uzun yıllardır Türkiye'de yaşıyorlar. 15 Temmuz'u Türkiye'de görmüş. 15 Temmuz dolayısıyla çok farklı hissiyatlara bürünmüş bir insan. Röportajı da hakikaten çok önemli bir röportaj. Uluslararası Genç Derneği olarak tecrübe söyleşileri adı altında bir program düzenliyoruz biz. Tecrübe söyleşilerinde konuğumuzdu Rabia Kristin Brodbeck hanımefendi. Buradaki birliktelik dolayısıyla bir de röportaj yapmak istedi. Yusuf Temizcan görüştü kendisiyle. Güzel bir röportaj oldu. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin bir insanın hayatında nasıl aşka dönüştüğünü gösteren bir insan Rabia Kristin Brodbeck. Verdiği örneklerle, hayat tarzıyla, üslubuyla bunu gerçekten güzel bir örnek olarak gösteriyor. Ben inanıyorum ki okudukça, ya yani böyle röportajları okudukça insanların şevki, insanların mevzulara iştiyakı, İslam'a karşı olan ilgi ve alakaları artacaktır. Çünkü bizim Müslümanlığı, İslam'ı sevdirmeye ihtiyacımız var. Sempatik göstermeye ihtiyacımız var. Güzel taraflarını gösterip kötü taraflarını da ders çıkaracağımız şekilde anlatmaya ihtiyacımız var. Bunu ne kadar çok başarabilirsek, bunu ne kadar çok yapabilirsek etrafımızdaki insanların sayısı güzel anlamda, müsbet anlamda artmış oluyor diye düşünüyorum ben Ahmet.
Evet abi. Yani
çok konuştum değil mi?
Yok estağfurullah. Ben sadece şeyi değineceğim abi. Rabia'nın Müslüman olma hikayesini anlatırken şey diyor. Çocukluğumda diyor böyle kollarımı kanat gibi açıp diyor uçmak istiyordum diyor. Melek olmak istiyordum diyor. Yani sonradan düşünüyorum diyor melek olmayı istiyormuşum diyor. Ve diyor onun için diyor baleye başlamışım diyor. Yani aslında her insanın içerisinde böyle bir şey var. Fıtratı gereği insan bir hedefe doğru varmak istiyor. İnşallah onu ortaya çıkarabiliriz diyeyim abi. Vaktimiz de sanırım yavaş yavaş sonuna doğru yaklaşıyoruz herhalde abi programın.
Evet, son dakikalarımız hızlanalım. Dergimizde anlatmadığımız bir yer kalmasın.
Bülent Ata'nın senaryo atölyesi köşesinde karakter tasarlamak, senaryoda karakter tasarımı ile alakalı bir
yazı. Bülent abinin yazılarını okuyor musun?
Evet abi.
İstifadeli oluyor değil mi? Yani, çok teşekkür ediyoruz kendisine. Hakikaten çok güzel yazılar yazıyor.
Eylül ayında başlamış değil mi abi? Eğer senaryoya ilgi duyan arkadaşlarımız varsa dergimizin Eylül ayından yani 2017 Eylül ayından itibaren sayılarını temin ederek Bülent abinin yazılarını sırasıyla sistematik bir şekilde okuyabilir. Gerçekten ders niteliğinde yazılar. Yani zaten okuyunca şey oluyor. Hani ders dinlemiş gibi oluyorsunuz. Böyle Bülent abi, Bülent Ata çok öğretici yazı yazıyor. Anladığım kadarıyla yani ben öyle anlıyorum.
Evet.
Sonra abi sizin röportajınız var. Fatma Kurt Sarı Aslan hanımefendiyle. İslam entelektüel bir meydan okumadır. Diyor Fatma Hanım. İslamofobi isimli bir kitabı var.
Evet, bu kitaba dair bir mülakatımız oldu kendisi, röportajımız oldu. Türkiye'de alanında nadir çalışmalardan, İslamofobi üzerine nadir çalışmalardan biri. Önemli de bir çalışma. Bir tez çalışması aslında. Bunu Onto Yayıncılık kitaba çevirdi. Buna dair bir röportajımız oldu kendisiyle.
Evet. Serkan abi yine yazısında güzel yazılarında birisi olan bu seri halinde yani güzel yazı yazıyor söyleyemedim. Burada işte farklı şeylerden bahsediyor. Böyle değişik yaklaşımlar sergiliyor aslında.
Ya bir tiyatro yazısı. Aynen, tiyatro eleştirisi yazısı.
Aslında sadece ya bir kitap şeyi de var. Kitaba dair düşüncelerini aktardığı bir yazı. Aynı zamanda bir tiyatro senaryosuna dair düşüncelerini aktardığı bir yazı böyle. Hepsini bir arada ele almış.
Güzel bir yazı. Evet. Devam edelim.
Cihan Piyadeoğlu hocayla Esat Mücahit Eskimez röportaj yaptı. Selçuklu devlet geleneğinin devamı yazıyor Cihan Piyadeoğlu hoca. Biraz Osmanlı'nın çok ön plana çıkarılıp Selçuklu'nun unutulmasından yakınarak aslında biz Osmanlı'nın da atası Selçuklu'ydu demek istiyor. Aslında öyle hakikaten.
Hakikaten de öyle. Yani biz Osmanlı'yı ne kadar seviyorsak Selçuklu'yu da o kadar sevmeliyiz diyor. Önemli bir yazı. Devam edelim Ahmetciğim.
Devam ediyoruz abi. Yine bir şey köşesinde çok güzel
Bir şeyler var
evet. Böyle söyleyeyim.
Evet, hayata dokunan, hayatın içinden anekdotlar yer alıyor bir şey köşesinde. Büşra Nurturan hanımefendi hazırlıyor. Sağ olsun, gerçekten güzel anekdotları, güzel bir perspektiften geçirerek bizlere sunmuş oluyor her ay.
Evet.
Evet, devam edelim.
İyide Kokul Diyar, Hande Berra hanımefendinin geziyorum köşesindeki yazısı. Yine çok hoş gezi yazıları, yani zaten yeni bir kitabı da çıktı sanırım, yanlış hatırlamıyorsam, değil mi abi?
Evet.
Hatta Eskader yazı gezisi ödülü aldı bildiğim kadarıyla. Gezmeden yorulmadan gezmek isteyenler için güzel bir seri diyebilirim Geziyorum köşesi. Yani bu köşeyle yorulmadan gezebilirsiniz diyebilirim.
Evet.
Abla Kibritçi abi yine Alemin Renkleri köşesinde farklı görseller üzerinden bize güzel, böyle hoş mesajlar vermeye çalışmış. Halit Yasir abi Aynı Dünyada Farklı Dünyalar başlıklı bir yazısı var. Şu an kendisi Kamerun'da. Oradan çok çok anı biriktiriyor. Buraya da yolluyor sağ olsun.
Evet.
Foto Hikaye köşesinde Hislerin Celil Adı başlıklı bir yazı var ve Peygamber Devesi, değil mi abi bu böceğin ismi?
Hı hı. Evet.
Peygamber Devesi böceği var. Muaz abi yine Bilimin Lisanı başlıklı bir yazı yazmış. Harezmi'den bahsetmiş.
Evet.
Mikro alemle makro aleme köşesi, hepimizin bileceği gibi. Harezmi'nin matematikçe bir işte astronomi alanındaki katkılarını, bilim dünyasına katkılarından bahsetmiş. Biraz kültür biraz sanat sayfamızda Yusuf Temizcan abi çeşitli kültür sanat haberlerini duyuruyor. Buradan dikkatimi çeken Taha Kılınç abinin Seyri Sefer isimli kitabı Aşina Kitap'tan çıktı. Ben kitabı içeriğine baktım. Çok güzel, çok hoş böyle. Çok Hı-hı. samimi. Resimli. Resimli kitap mesela bu.
Resimli kitap daha dikkat çekici oluyor değil mi? Daha evet, güzel oluyor.
Evet, resimli. Evet. Kitap resimli. Dinleyicilerimize duyuralım buradan.
Eyvallah.
Renkli sonra.
Evet, renkli bir kitap.
Çok güzel bir emek var üzerinde. Tasarım çok harika. Böyle gel beni oku diyor yani. Gerçekten.
Aşina Kitap'tan çıktı. Okumak isteyenler, ulaşmak isteyenler hem internet sitesinden, kitapgülü.com'dan, Babil'den vesaire sitelerden hem de seçkin kitapçılardan Aşina Kitap'ın kitaplarına ulaşabilirler. Seyri Sefer kitabı da Taha Kılınç'ın son kitabı. İmzalı bir şekilde ulaşmak isterseniz de imza günlerini takip ediniz. Zira Sultanahmet Kitap Fuarı devam ediyor. Ramazan'ın son Kadir Gecesi'ne kadar devam edecek galiba, değil mi Ahmet? Sultanahmet Kitap Fuarı. Kadir Gecesi'ne kadar. Yoksa Ramazan'ın son gününe kadar mı?
Ramazan'ın son günü değil diye hatırlıyorum.
O zaman Kadir Gecesi'ne kadar devam edecek. Orada mesela Aşina Kitabı standı mevcut. Oradan temin edebilirsiniz. Evet, süremizin sonuna doğru geliyoruz. İstersen toparlanmış
olalım. Son yazıdan bahsedeyim. Metin Karabaşoğlu abiyle yazı atölyesi. Burada fark etmek, dert etmek başlıklı bir yazı yazmış. Sonra da gelen yazıların değerlendirildiği kısa notlar paylaşmış bizimle. bu sayfalar da hani öğretici oluyor gerçekten. Aynı zamanda bir şey de var. Gösterip hani sunup ölçtürme imkanımız da var. Hani Metin Karabaşoğlu abi burada yazıları değerlendiriyor.
Evet.
Bu şekilde.
Çok teşekkür ediyoruz. Ödüllü teste bu aynayı soruyoruz Ahmet.
Rabia Hanım'ın, Rabia Kristin Brodbeck hanımefendiyi soruyoruz bu ay. 10 soruda Rabia Kristin Brodbeck.
Ödülümüz nedir?
Ödülümüz de 21 Haziran'a kadar tüm sorulara cevap veren, doğru cevap veren bir kişiye Cahit Sarifoğlu kitap setini hediye edeceğiz.
Eyvallah. İnşallah hayırlı olur.
Geçen sayının talihlisi de Bahtiyar Saltan.
Eyvallah. Çok teşekkürler Ahmet. Ağzına yüreğine sağlık.
Ben teşekkür ederim abi.
Dinleyicilerimize söylemek istediğin, eklemek istediğin bir şey var mı?
Yani Genç Dergisi.
Genç Dergisi'ni okuyun.
Çok güzel evet.
Eyvallah, teşekkür ederiz.
Rica ederim abi.
Kıymetli dinleyicilerimiz, Ramazan-ı Şerifiniz mübarek olsun. Bugün Genç Dergisi'nden bahsettik. Haziran sayısında neler var, neler yok, bunları konuştuk. Malumunuz gençlikle alakalı, özellikle gençlerin seveceği şeylerle alakalı bir iş yapmak kolay olmuyor. Çünkü hem güncelli hem aktüeli hem de gündemdeki meseleleri içselleştirerek, bizzat yaşayarak yakalamanız gerekiyor. Bu anlamda Genç Dergisi bir öncülük yapma gayretinde. Yıllardır, 2006 yılından beri bu gayreti sürdürüyor. Biz de bu güzel çalışmaların bir örneği olması dolayısıyla, bir örnek teşkil etmesi amacıyla radyomuzda konuşmaya gayret ettik bugün. İnşallah beğenmişsinizdir. İnşallah sürçülisan etmemişizdir. Ettiysek affola diyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Ramazan bayramınızı şimdiden kutluyorum. Rabbim yine nice güzel bayramlara, nice güzel Ramazanlara ulaşmamızı bizlere nasip etsin. Allah'a emanet olun. Sevgi ve muhabbetle.